Ayrım 2.
Bu gibi insanlar çekici bulunuyor. Nitekim daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi Akelius'u değil, onun eliyle hayatını yitiren Tersites'i, güçlü ve muhteşem kraliçe Elizabeth'i değil, talihsiz Maria Stuart'ı ve Maria Antonetti'yi, başarılı bir reformcu olan Luther'i değil, savaşmak için yaratılmamış olması yüzünden savaşı kaybeden Erasmus'u, dini düşüncede reform yaparken her türlü düşünceyi yok etmiş ya da kısıtlamış olan acımasız Calvin'i değil, insan hayatının dokunulmazlığını savunurken yenik düşen ve Cenevre'den sürdürülen Castello'yu seçmiş ve onların hayatının hikayelerini yazmıştır. Ve belki de hepsinden önemlisi, Zweig'ın hayat hikayelerini yazmış olduğu bütün bu kişiler için duyduğu derin sevgidir. Hayat hikayelerini anlattığı kişiler kusurlarına rağmen seviliyor ve bize de sevdiriliyor. Başlangıçta bunları ya da şunları söylemeseydi daha iyi olurdu gibi bir duyguya kapılıyorsunuz ve yukarıda söz konusu ettiğimiz bir insanın ruhunu bu derece deşmeye hakkımız var mı sorusu dikiliyor karşınıza. Ama sonra Zweig'ın o akıcı ifadesine kapılıp giderken zaman zaman bu satırların sanki gözyaşıyla yazılmış olduğunu hissediyorsunuz ve ister istemez sizin de gözleriniz yaşarıyor. Ve artık o kusurları, o zaafları göremez oluyorsunuz. Daha doğrusu siz de Zweig gibi bu kusurlara ve zaaflara rağmen seviyorsunuz o kişileri. Zweig'ın sevgisi yukarıdaki sorunun anlam ve önemini yitirmesine sebep oluyor. Son olarak Zweig'ın çok zengin bir dil kullanması, tasvirlerinde mecaz, teşbih, istiare, sembolik anlatım gibi her türlü benzetmeye yer vermesi, anlatım biçimindeki canlılık ve hareketlilik, bir yazar olmaktan çok neredeyse bir ressam gibi hareket etmesi, anlattığı tiplerin renkli bir portresini canlandırıyor gözlerimizin önünde. Stendhal'ın bastonuna dayanarak ağır ve aksak adımlarla o çok sevdiği bulvardan geçişini, gecenin bu geç saatlerinde kalabalık sokağın parıldayan ışıkları içerisinde yavaşça kayıp giden hüzünlü ve siyah bir gölge gibi ölümüne doğru adım adım ilerleyişini, kaderin Bohemia'nın pis bir köşesine fırlattığı Casanova'nın eski moda elbiseleri içerisinde söylene söylene, homurdana homurdana Dux şatosundan şehre doğru yürüyüşünü veya bir buz gibi şatonun içerisinde hizmetçileri ve can düşmanı Feldenkar'a söverek öfkeli öfkeli dolaşmasını, Tolstoy'un malikanesinde geçirdiği bir günü, sabaha karşı evden kaçışını ve sonra küçük bir istasyon binasının fakir odacığında can verişini, bazen sabahlara kadar kahve üstüne kahve içerek ve hummalı bir şekilde çalışmasını ve masasının üzerinde tebeşirle yuvarlak çizip içine sevdiği yemeklerin adını yazışını, Dostoyevski'nin cenaze törenini, Dickens'ın Pigmy'nin mavi fasiküllerini bir an önce almak isteyen İngiliz halkının yollara dökülüşünü ve daha bu gibi yüzlerce sahneyi sanki bir film seyredermiş gibi canlandırabiliyoruz gözlerimizin önünde. Ve artık bütün bunlar gerçek mi değil mi diye sormuyoruz. Hatta gerçek olup olmaması da önemli gelmiyor. Çünkü çizilen kişilik tipine öylesine uyuyor ki bu sahneler bu değilse bile bunun gibi bir sahne mutlaka geçmiştir diye düşünüyoruz. Ve eserlerini çok renkli bir film seyredermiş gibi zevkli okuyoruz. Zweig'ın bütün eserleri bütün dünyada büyük bir ün kazanmış ve hemen bütün eserleri kısa süre içerisinde İngilizceye ve Fransızcaya çevrilmiştir. Ve daha hayattayken kitaplarını İspanyolca, Portekizce, Norveççe, Fince, Rusça, Letonyaca, Çince, Bulgarca ve Ermenice olarak yayınlamaya başladığını görmüştür. Zweig bu mutluluğu tatmıştır. Adının Milletler Cemiyeti'nin istatistiğinde o sıralarda dünyanın en çok yabancı dile çevrilen yazarı olarak geçtiğini görme mutluluğuna da erişmiştir. Zweig, Türk okuyucusunun da yakından tanıdığı bir yazardır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başlattığı çeviri seferberliğinin yarattığı hava ile Zweig'ın eserleri özellikle 1950'lerden sonraki dönemi içerisinde yoğun bir şekilde Türkçe'ye çevrilmeye başlamıştır. Merhamet veya Acımak adlı romanı 3 ayrı kişi tarafından Amok ile Bir Kadının Hayatında 24 Saat adlı büyük hikayesi 2 ayrı kişi tarafından Bilinmeyen Bir Kadının Mektupları adlı eseri ise ufak tefek isim değişiklikleriyle 4 ayrı kişi tarafından Türkçe'ye çevrilmiş ve değişik yayın evleri tarafından tekrar tekrar basılmıştır. Onun Kadın ve Tabiat, Masalımsı Bir Gece, Ay Işığı Sokağı, Yakıcı Sır, çocuk bahçesi, yürek çöküntüsü, satranç ve bunalım, bir kalbin ölümü, mürebbiye, ölünceye kadar, usta işi, korku, karışık duygular, alacakaranlık öyküsü ve ikizler altı hikayeleriyle büyük hikayeleri de yine bu dönem içerisinde Türkçe'ye çevrilmiş ve pek çok defa basılmıştır. Zweig'ın Dünün Dünyası adlı otobiyografisi, Bir Politikacının Portresi, Erasmus'un Zaferi ve Trajedisi, Freud ve Öğretisine Psikoanaliz, Yıldızın Parladığı Anlar isimli denemeleri, Friedrich'e Mektuplar, Türkçe çevrilmiş ve özellikle Dünün Dünyası ile Yıldızın Parladığı Anlar adlı eserleri değişik kitap evleri tarafından tekrar tekrar basılmıştır. Zweig 1881 yılında doğmuştur. 1934 yılına kadar Viyana ve Salzburg'da yaşamıştır. Ve son yılları büyük acılar içerisinde geçen hayatında Brezilya'da 1942 yılında ikinci karısıyla birlikte intihar ederek son vermiştir. Tıpkı hayat hikayesini yazdığı Kleist gibi. Kleist de bir kadın arkadaşıyla birlikte intihar etmiştir. Kleist pençesine düştüğü yoksulluğun hüznünden, acısından ve içindeki gerilimden kurtulabilmek için, Zweig ise 2. Dünya Savaşı'nın insanları bezdiren boğucu havasından, vahşetinden kurtulmak için. Pasifist, hümanist ve pan-Avrupa toplumu idealine inanmış olan bu adam, topluca yakılan kitaplarının acısına daha fazla dayanamamış, artık yorulduğunu söyleyerek kendine uygun bir vatan bulamadığı için bu dünyadan henüz 61 yaşındayken kendi isteğiyle ve Brezilya hükümetine teşekkür ederek ebediyen ayrılmıştır. Onun Kleist için söylediklerini kendisi için de tekrarlamak mümkündür. Goethe gibi güçlü ve hayatın efendisi olan kişilerin yanında bazen ölmeyi beceren ve ölümden zamanı aşan bir şiir yaratabilen biri de bulunmalıdır. Doktor Ayda Yürükan. Bölüm 1 Balzac. Balzac 1799'da Tronie'de Rebellius'un neşeli ana yurdu ve bolluğun bereketin timsali olan bu Tahir şehrinde dünyaya gelmiştir. Önemli bir tarihtir bu. Çünkü o yıl Napolyon hala yalnızca Bonaparte adıyla anılıyordu. Kısmen zafer kazanmış bir halde, kısmen de bir kaçak gibi Mısır seferinden dönmüştü. Yabancı bir gökyüzünün altında piramitlerin bu taştan tanıkların önünde çarpışmıştı. Sonra başlangıçta çok büyük tutulmuş bu iş güç bela sona erdirmeye çalışmaktan yorgun düşerek küçük bir tekneyle Nelson'un kendisini gözetleyen savaş gemileri arasından kayıp geçmişti. Fransa'ya döndükten birkaç gün sonra kendisine sadık kalmış olan bir avuç insanı bir araya toplamış, bir engel olarak gördüğü millet meclisini dağıtmış, bir çırpıda Fransa'da iktidarı ele geçirmişti. Bazen doğduğu 1799 yılı imparatorluğun başlangıcı olmuştu. Fransız İmparatorluğu 10 yıl hatta 15 yıl boyunca bunlar bazen çocukluk yıllarını geçecektir. İmparatorluğun iktidar hırsıyla yanıp tutuşan elleri Avrupa'nın yarısını avcunun içine alacak, öbür yandan haris emelleri ve rüyaları tıpkı bir kartal gibi doğudan batıya kadar bütün dünyanın üzerine kanat gerecektir. Balzac gibi kendi çevresinde olup bitenlere bu derece şiddetli bir ilgi duyan insan, hayata uyanışın ilk 16 yılını imparatorluğun 16 yılı, bu dünya döneminin akla hayale gelmez sığmaz dönemini çakıştırması olan bir olaydır. Çünkü insanın hayatındaki ilk izlenimlerini ve yetenek dediğimiz şey aslında aynı objenin iç ve dış görünüşünden başka bir şey değildir. Birisi kimsenin tanımadığı bir adam Akdeniz'in bir adasından kalkıp Paris'e geliyor. Eşi dostu yok, işi yok, belli bir görevi yok, bir fonksiyonu yok. Birdenbire iktidar ele geçiyor ve sonra alabildiğine hüküm sürüyor. İktidarın dizginlerini kendi ellerinde tutuyor. Hiçbir dayanağı olmayan bir insan, yapayalnız bir adam, bir yabancı, tek başına önce Paris'i sonra Fransa'yı bütün dünyayı fethediyor. İşte bazen uydurulmuş efsaneler ve hikayeler gibi bir kitaptan okuyarak değil de doğrudan doğruya ve gerçeğin olağanüstü renkleriyle öğrendiği evrensel tarihin olağanüstü bir cilvesi. Dünyada büyük bir hızla açılmış ve duyuların aracılığı ile bazen özel hayatına kadar sokulan ve ruhunun henüz el değmemiş dünyasını birbir canlı ve renkli hatırayla dolduran olağanüstü vakalar. Bütün bunlar ister istemez bazen hayatında rol oynayan bir misal, bir örnek, imparatorluğun uzak zaferlerini gururlu ve sert bir dille, neredeyse bir Rumalı üslubu ile heyecanlı bir şekilde anlatan bildirilerini okuyarak öğrenmişti. Hiç şüphesiz küçücük parmakları Haiti üzerinde Fransa'nın taşkın bir ırmak gibi yavaş yavaş bütün Avrupa'yı kaplayışını, Napolyon askerlerinin yürüyüşlerini, bugün Senis ırmağını aşarak yarın Sierra Nevada'ya geçerek ötesinde Almanya'nın yer aldığı ırmaklardan, daha ötede Rusya'nın bulunduğu, Cebeli Tarık'ın bulunduğu denizden geçip gidişlerini izlemeye çalışmıştı. Belki de gündüzleri sokakta askerlerle oynamıştı. Yüzlerinde kazakların kılıç darbelerinin izini taşıyan askerlerle ve belki de geceleri Rus süvarilerinin ayakları altındaki buz tabakalarını kırmak için Avusturya'ya doğru yola çıkmış olan top arabalarının tekerleklerinin homurtusuyla sık sık uyanmıştı. Gençliğinin bütün arzuları ister istemez tek bir isimle, tek bir vücutla, tek bir hayalde toplanacaktı: Napolyon. Paris dünyaya açıldığı zaman o büyük bahçenin önünde bir zafer anıtı yükselmişti. Üzerinde dünyanın yarısını kaplayan bir alan içerisinde bir alan yeniden şehirlerin kodlarını almıştı. Daha sonra yabancı askerler önünde bando müzika ve ellerinde dalgalanan bayraklarla bu mağrur kemerin altında akıp geçtikleri zaman dünyaya hakim olmanın verdiği bu gurur dünya duygusu ne kadar korkunç bir hayal kırıklığı olacaktı. Dışarıda hiç durmadan kaynaşan bir dünya içerisinde olup bitenler çocuğun ruhunda derin izler bırakmıştı. Maddi alanda olduğu kadar manevi alanda da değerlerin olağanüstü bir şekilde allak bullak olmasına çok erken bir yaşta tanık olmuştu. Cumhuriyetin damgasını taşıyan 100 ya da 1000 franklık kağıt parçaları değersiz kağıt parçaları gibi havaya savrulduğunu görmüştü. Elindeki parlak altın para üzerinde bazen başı vurulmuş olan kralın şişman profilini, bazen hürriyetin Jacobin beresini, bazen 1. konsülün Romalı yüzünü veya yine imparator kıyafetiyle Napolyon'u görüyordu. Etrafındaki dünya bir kasırgaya tutulmuş gibiydi ve bütün bunlardan başı dönüp de bakışları tutunabilecek sağlam bir nokta, bir sembol, şaha kalkmış olan bu dalgaların çalkalanıp duran, karmaşık vakaların yığınının üzerinde parıldayan, bir yıldız aradığı zamanlar hep aynı kişiyi, bu binlerce çalkantıya ve sallantıya hız veren, aynı harekete getirici kuvveti görüyordu. En önemlisi de onu, yani Napolyon'u bazen kendi gözleriyle görmüş olmasıydı. Mısır Memlu, Roston'la İspanya'yı kendisine vermiş olduğu Joseph'le Napoli'yi ve Sicilya'yı armağan ettiği Murat'la, hain Bernatta ile kendileri için taşlar yarattığı ve krallıklar fethettiği, geçmişlerinin hiçe sayıldığı, çekip çıkarak kendi zamanının ihtişamı içerisinde yükselttiği kimselerle birlikte görüyordu. Bir an içerisinde çocuğunun gözlerinde çok açık ve çok canlı bir şekilde tarihteki bütün örneklerden daha büyük bir insanın hayali parlamıştı. Dünyayı fetheden o büyük adamı görmüştü. Bir çocuk bir kere bir kahramanı, dünyayı fetheden büyük bir adamı gördü mü, ister istemez kendisi de böyle bir kahraman, böyle büyük bir adam olmak isteyecektir. Bu sıralarda dünyanın başka iki yerinde dünyayı fethetmiş olan iki büyük adam daha sakin sakin yaşıyorlardı. Königsberg'de bir filozof, dipnot, hayatının büyük kısmını doğup büyüdüğü Königsberg şehrinde geçirmiş olan Alman filozofu Immanuel Kant'tan söz edilmektedir. Dünyanın karma karışıklığını aklın, mantığın konularına bağlamaya çalışıyor. Weimar'da ise bir şair, dipnot, ünlü Alman şairi Johann Wolfgang von Goethe. Goethe, Charles Augustus'un davetlisi olarak o zamanlar Almanya'nın edebiyat ve fikir merkezlerinden biri olan Weimar'a gitmiş ve bir süre orada yaşamıştır. Napolyon'un silah gücüyle fethetmiş olduğu dünyayı şiirleriyle fethetmiş bulunuyordu. Ne var ki bu büyük iki insan daha uzun bir zaman için bazen tanımadığı yabancı kimseler olarak kalacaklardı. Onda her zaman her şeye ulaşmak özlemini belli bir nimeti ya da zenginliği değil de dünyada var olan şeylerin hepsini birden elde edebilmek için duyulan o kalmak bilmez susuzluğu ve sonunda şu ateşli tutkuyu yaratan şey her şeyden önce Napolyon'u kendisine örnek olarak almış olmasıdır. Bu derece korkunç bir güçlü olma iradesi, kendi gücünü bütün dünyaya kabul ettirme arzusu hemen yolunu bulmuş değildir. Balzac önce hangi mesleğe gireceğine karar verememiştir. 2 yıl erken doğmuş olsaydı 18 yaşındayken Napolyon'un askerleri arasına katılacak, belki de Alliance civarında İngiliz mitralyözlerinin karşılarına çıkan her şeyi silip süpürdüğü tepelere hücum edecekti. Ama tarih tekrarlardan hoşlanmaz. Napolyon'un zamanındaki fırtınalı havanın yerini insanı gevşekliğe ve uyuşukluğa iten parlak yaz günleri aldı. 18. Louis'nin yönetimi altında kılıç gösteriş için takılan bir süs eşyası haline geldi. Asker deyince saraya mensup bir kimse, politikacı deyince de güzel konuşmaktan başka bir şey bilmeyen bir insan anlaşılıyordu. Devletin yüksek görevlerini artık hareket ve faaliyetin demir pençesi, tesadüfün o esrarlı cömert eli dağıtmıyordu. Lütuf ve inayetleri dağıtan eller yumuşaktı, kadın elleriydi. Devlet işlerinin suyu çekilmiş, neredeyse kurumuştu. Dümdüz ve durgun bir gölün parlak yüzeyinde vakaların köpükleri silinip gitmişti. Artık silah gücüyle dünyayı fethetmeye imkan yoktu. Napolyon'u kendilerini örnek olarak alan birkaç istisna ile bir yana bırakacak olursak büyük çoğunluk ondan nefret ediyordu. Demek ki dünyayı fethetmek için bir sanat kalıyordu geriye. Balzac yazmaya başladı. Ama başka yazarlar gibi para kazanmak, oyalanmak, bir kütüphane dolusu kitap çıkarmak, Paris'in bulvarlarındaki konuşmaları daha renkli, daha canlı bir hale getirmek için yazmıyordu. Onun edebiyat alanında ulaşmak istediği şey bir mareşal asası değil, imparatorluk tacıydı. Bir çatı arasında işe başladı. Kuvvetini denemek istermiş gibi takma atlar altında ilk romanlarını yazdı. Bunlar henüz savaş değil, savaşa hazırlık denemeleriydi, savaş manevralarıydı. Ulaştığı sonuçtan memnun olmadığı, elde ettiği şeyler onu tatmin etmediği için yazarlık mesleğini bıraktı. Ve 3-4 yıl boyunca başka işlerle uğraştı. Bir noterin yanında katip olarak çalıştı, çevresini dikkatle inceledi, gördü, yaralandı. Bakışlarını dünyanın üzerinde gezdirdi ve sonra yeniden yazmaya koyuldu. Ama bu sefer korkunç iradesinin olanca kuvvetiyle mutlak olana, sınırsız olana ulaşmak istiyordu. Aşırı ve şiddetli bir hırsla ayrıntıları, özel vakaları, bütünden kopmuş ya da ayrılmış olan unsurları bir yana bırakarak. Yalnızca büyük kütlelerin gelişmesiyle ilgileniyor ve yalnızca ilkel içgüdülerin esrarlı çarklarını inceliyordu. Vakaların düzensizliği, içerisinden katkısız, saf unsurları bulup çıkarmak, rakamların karma karışıklığı içerisinden toplama ulaşmak, düzensizlikten ahenge, hayatın dış görünüşünden özüne varmak, bütün dünyayı imbikten geçirmek, özlü bir hale getirmek ve tam bir senteze ulaşacak şekilde yeniden yaratmak, dizginlerini eline aldığı bu yaratış sürecini kendi soluğu ile canlandırmak ve kendi elleriyle ona yön vermek. İşte gayesi buydu artık. Evrenin çeşitliliğinden hiçbir şey kaybolmamalıydı. Bu sonsuzluğu sınırlı bir alana sığdırabilmek, bu büyüklüğü insani imkanların ölçüsüne indirebilmek için tek bir araç var derinde. Sıkıştırma, yoğun ve özlü bir hale getirme. Olanca kuvvetiyle vakaları yoğun ve özlü bir hale getirmeye çalışıyor, onları elekten geçiriyordu. İşe yaramaz olanca elekte kalıyor, ancak katkısız, saf ve anlamlı olan şekiller geçebiliyordu. Daha sonra ateşli elleriyle bu dağınık şekiller üzerinde işliyor ve onları yoğunlaştırıyordu. Vakaların korkunç çeşitliliğinden mantıki ve anlaşılması kolay bir sistem yaratıyordu. Tıpkı milyarlarca bitkiyi sınırlı kategoriler altında toplamış olan Linne gibi veya tabiatın bize sunduğu sayısız bilişimleri birkaç temel unsura sıkıştıran bir kimyager gibi. Bundan böyle olanca tutkusu ile kendini bu işe verecektir. Daha sonra dilediği gibi kullanabilmek için dünyayı basitleştirecek ve bu şekilde dizginlerini eline geçirdiği evreni insanlık komedyasının büyük teşhir levhasına sığdırabilecektir. Böyle bir imlikten geçirme süreci sayesinde bazen kahramanları her zaman bir takım tipler, belli bir kategoriye giren insanların öteki insanlardan ayırt etmenize imkan veren semboller olarak görünmektedirler. Görünmemiş bir sanat iradesi bu belirli tiplerdeki gereksiz veya anlamsız unsurları bir bir ayıklamıştır. Dümdüz bir çizgi üzerinde gelişen bu tutkular insanlık komedyasında rol oynayan gizli kuvvetlerdir. Bu belirli ve katkısız tipler onun aktörleridir. Süsleme ve güzelleştirme amacıyla basitleştirilmiş olan bu evren ise onun kulislerinden başka bir şey değildir. Balzac yönetim alanındaki merkezileşme sistemini edebiyata sokarak her şeyi yoğunlaştırmak istemiştir. Napolyon gibi Fransa'yı merkezi Paris olmak üzere dünyaya hakim olan bir ülke haline getirmiştir. Bu çevrenin içerisinde, hatta Paris'in içinde başka bir takım çevreleri birbirinden ayırmıştır. Soylular, rahipler, işçiler, şairler, sanatkarlar, bilginler gibi. Kibar tabakanın 50 kadar salonundan bir tek salon, Kadingan düşesinin salonunu yaratmıştır. 100 kadar bankerden Baron Nusengen'i, bütün tefecilerden Gobseck'i, bütün doktorlardan Bihon'u ortaya çıkarmıştır. Bu adamları birbirlerine gündelik hayatta olduğundan daha yakın oturtmuş, birbirleriyle daha sık temas etmelerini ve birbirleriyle daha şiddetli bir mücadeleye girişmelerini istemiştir. Hayatın binlerce çeşitlilik yarattığı durumlarda o yalnızca tek bir tema üzerinde durmaktadır. Karmaşık tiplerden haberi yoktur. Yaratmış olduğu evren gerçek dünya kadar renkli ve zengin olmamakla beraber daha şiddetli ve daha yoğundur. Çünkü bazen kahramanları imbekten geçirilmiş özlü kişilerdir. Tutkuları katkısız unsurlar, trajedileri ise yoğun bir hal almış vakalardır. Napolyon gibi o da Paris'i fethetmekle işe başlamıştır. Sonra birbiri arkasında bütün taşra şehirlerini ele geçirmiştir. Öyle ki her eyalet bazen meclisinde yer almak üzere bir temsilci, bir sözcü göndermiştir. Daha sonra Bonaparte gibi zaferler kazanmış o büyük konsül gibi askerlerini bütün ülkeye yaymıştır. Seferlere çıkmış, kahramanlarını Norveç'in fiyorlarına, kura kovalarına, İspanya'nın çorak sahralarına, Mısır'ın tunç renkli göğünün altına, Berezina ırmağının buzlar altında kalan köprüsüne göndermiştir. Bütün dünyaya hükmetme iradesinin tıpkı kendinde örnek olarak aldığı o büyük adam da Napolyon'da olduğu gibi her yerde alabildiğini at koşturduğunu görüyoruz. Ve niye Napolyon nasıl iki sefer arasında dinlendiği bir sırada medeni kanunu hazırlamışsa Balzac da aynı şekilde insanlık komedyası ile dünyayı fethettikten sonra bir parça dinlenmek ister gibi. Aşk ve evliliğin ahlaki kanunu ile ilgili teorik bir inceleme yapmıştır. Bütün dünyayı kaplamış olan büyük eserlerin üzerinden gülümseyerek güldürücü hikayelerin muhteşem arabeskini çizmiştir. En derin sefaletin hüküm sürdüğü yerlerden, köylü kulübelerinden Saint Germain banyosunun saraylarına geçmektedir. Napolyon'un özel dairelerine girmekte, her yerde en son duvarları yıkıp en kapalı evlerin sırrını ortaya çıkarmaktadır. Britanya'nın çadırları arasında askerlerle birlikte kamp hayatı yaşamaktadır. Borsada oynamakta, tiyatro kulislerine bir göz atmakta, bilginleri nasıl çalıştığına dikkat etmektedir. Büyüleyici alevin aydınlatmadığı en ufak bir köşe yoktur. 2-3 bin kadar roman kahramanı onun gerçek ordusudur. Daha iyi bir deyimle söyleyecek olursak, o bu orduyu toprağı eşeleyerek kendisi meydana çıkarmıştır. Kendi elleriyle yaratmıştır. Hepsi hiçlikten çıkıp çırçıplak bir halde ona gelmiştir. Ve o tıpkı Napolyon'un kendi mareşallerini yapmış olduğu gibi hepsine giyecek, ünvan ve servet dağıtmış veya geri almıştır. Onlarla oynamış, onları birbirine düşürmüştür. Bu şekilde yarattığı vakalar sayılmayacak kadar çok ve çeşitlidir. Bu vakaların arkasında ise uçsuz bucaksız manzaralar uzanıp gitmektedir. Çağdaş tarihte Napolyon nasıl eşsizse evrensel hayatın özü ve yoğun bir örneğini bir yazarın avuçlarında toplamış olan insanlık komedyasının dünya çapında kazandığı bu zafer de yeni çağların edebiyatında aynı şekilde eşsizdir. Ama çocuk bazen rüyası dünyayı fethetmekti. Hiçbir şey küçük yaşta kurulan bir hayalin gerçekleşmesinden daha güçlü olamaz. Napolyon'un bir resminin altına şöyle yazmış olması boşuna değildir. Onun kılıçla sona erdiremediği şeyleri ben kalemle tamamlayacağım. Bazen kahramanları da kendisine benzer. Hepsinde dünyayı fethetme hırsı vardır. Merkeze doğru çekilen bir kuvvet onları taşradaki şehirlerinden, yerlerinden, yurtlarından çekip çıkararak Paris'in kucağına fırlatır. Savaş alanları orasıdır. 50 bin genç bu savaş alanına doğru koşar. El değmemiş ve işlenmemiş kuvvetlerini gizli bir enerjinin kaynaşmakta olduğu bu yerde harcamak için yanıp tutuşan bütün bir ordu. Ve burada bu daracık alanda havada uçuşan mermiler gibi birbirlerinin üzerine atılırlar. Birbirlerini yok ederler. Başarıya doğru yükselirler. Veya uçurtma atılırlar. Hiç kimsenin yeri tam olarak hazır değildir orada. Her biri dünyaya seslenebilmek için olanca gayretiyle kürsüye tırmanmak ve gençlik dediğimiz bu eğilip bükülebilen ama çelik gibi sert madenden kendine bir silah yapmak zorundadır. Her biri güçlerini gerçek patlayıcı maddeler haline getirecek şekilde yoğunlaştıracaktır. Balzac, uygarlığın varında geçen bu mücadelenin savaş alanlarındaki çarpışmalardan daha az şiddetli olmadığını gösteren ilk kişi olduğu için ne kadar iftihar etse yeridir.